Ayrım 33, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 352. Kapıdaki mühürleri kırmak çok önemli ve ciddi bir şeydi. Yağmur mevsiminin başlamasına az kalmış olmasına rağmen ikisi de bu işi hafife almak niyetinde değillerdi. Buldukları her şeyi kaydetmek ve içeri girerken fazla zarar vermemeye çalışmak zorundaydılar. Geri kalan o değerli günlerden birini içeri girme hazırlıkları yaparak geçirdiler. Tabii Nicholas önce mezarın güvenliğini düşündü. McNimmer'dan kuyunun üzerindeki köprüye silahlı bir nöbetçi dikmesini istedi. Oradan öteye kimse geçmeyecekti. Sadece Nicholas, Ryan, Supper, Mac, Tessay ve İngiliz'in seçtiği dört kişinin köprüden geçmesine izin vardı. Hansit Sheriff tünelin temizlenmesi sırasında ne kadar becerikli biri olduğunu tekrar tekrar kanıtlamıştı. Güçlü, kuvvetli, çalışkan ve zekiydi. Nicholas'a pek çok konuda yardım ediyordu. İngiliz dehlizle mühürlü kapının resimlerini çekerken ona yine Hansit yardımcı oldu. Supper'da voltaj düşüklüğünü engellemek için jeneratörü kuyunun yakınına yerleştirdi. Sonra merdivenin sahanlığına da lambalar taktı. Bunlar mühürlü, bembeyaz kapıyı aydınlatıyorlardı. Sonunda kapının önünde toplandıklarında hepsi de belirgin biçimde ciddileşmişlerdi. Nicholas kil tabakasının oyacağı kısmını işaretlemişti. Böylece hem içeri girebilecekleri kadar yer açılacak hem de kilin üzerindeki mühürlere bir şey olmayacaktı. Adam hayalinde onları Quentin Park'taki müzesinde görebiliyordu. Nicholas önce kil tabakasını bir iğne kadar sivri bızla yokladı ve kilin sık örülmüş sazların üzerine sürülmüş olduğunu anladı. Bu işimizi kolaylaştırıyor. Hasır kilin parçalanmasını engelleyecek. Bızla çizdiği karenin köşelerinde delikler açtı ve bunları Hansit'e matkapla genişlettirdi. Delik büyür büyümez keşişi sabırsızca kenara çekerek içeri baktı. Burnuna kapalı yerlere özgü o koku geldi ama içerisi zifiri karanlıktı. Roy'un dirseğinin dibinden ne görüyorsun diye sordu. İngiliz ışık diye emretti, ışık tutun. Supper'ın kendisine uzattığı projektörü deliğe yaklaştırdı. Roy'un yanında sabırsızlıktan sanki dans ediyordu. Söyle ne görüyorsun? Nicholas renkler diye fısıldadı. Olağanüstü, benzersiz renkler. Kadını belinden kavradı ve delikten içeri bakabilmesi için havaya kaldırdı. Roy'un çok güzel diye bağırdı. Ne kadar güzel. Supper tünelde hava akımını sağlayacak ağır vantilatörü yerleştirirken Nicholas da elektrikli testereyi hazırladı. Roy'un koruyucu gözlük ve toz maskesi takıp kulaklarını tıkamasına yardım etti. Diğerlerini de kuyunun üzerindeki köprüye yolladı. Hem fazla toz çıkacak, çok gürültü olacaktı, hem de içeriye gireceği zaman yanında sadece Roy'un olmasını istiyordu. Sonunda kare biçimi parçayı kesip çıkardı. İçeri girdiler ama kalkan tozlar yüzünden hiçbir şey göremediler. Yan yana durarak vantilatörün havayı temizlemesini beklediler. Tozlar yavaş yavaş dağılırken önce ayaklarının altındaki zemini fark ettiler. Buraya taş bloklar döşenmemişti. Zemin iyice cilalanmış ve ustalıkla yerleştirilmiş sarı agat fayanslardan oluşuyordu. Tozlar tümüyle kaybolurken karşılarındaki uzun gölgeli koridora baktılar. Nicholas kapıdan uzanarak ayaklı projektörü aldı ve önlerindeki koridoru çabucak aydınlattı. Adamla kadın ilerlerken etraflarını sanki tanrılar sarıvermişti. Onlara duvarlardan ve tavandan iri gözleriyle düşman düşman bakıyorlardı. Nicholas'la Ryan ağır ağır yürürlerken yerdeki ince toz tabakası ayak seslerini boğuklaştırıyordu. Duvarların ve tavanın her tarafında yazılar vardı. Bunlar soluklar kitabı, tapınak kapıları kitabı ve akıl kitabından alınmışlardı. Diğer taraftaysa Memuz'un tarihçesi vardı. Bunlarda ayrıca Firavun'un, tanrıların onu sevmesine neden olan meziyetleri de anlatılıyordu. Sonra uzun mezar galerisindeki ilk bölmeye geldiler. Bu Osiris'e aitti. Yuvarlak odanın kavisli duvarlarına Tanrı'yı öven yazılar oyulmuştu. Bir rafta da kafasında tüylü yüksek başlığıyla Osiris'in heykeli vardı. Tanrı onyx ve kaya kristalinden yapılmış gözleriyle öyle amansızca bakıyordu ki Ryan ürperdi. Nicholas uzanıp heykelin ayağına dokundu ve bir tek kelime söyledi. Altın. Sonra başını kaldırarak türbenin duvarını ve kubbenin yarısını kaplayan resme baktı. Bu öbür dünyanın tanrısı Baba Osiris'in bir resmiydi. Elinde asası ve kamçısı vardı. Kafasında da tüylü yüksek başlı. Osiris'in önünden bir kobra başını kaldırmıştı. Adamla kadın resme hayranlıkla baktılar. Sonra yürümeyi sürdürdüler. İkinci bölüm Tanrı Çanı'ndı. Ananın gece kadar kara gözlerine sürme çekilmişti. Başında kutsal ineğin boynuzları ve güneş kursu vardı. Etrafındaki hiyeroglifler öyle parlaktı ki oraya sürüyle ateş böceği konmuş gibi görüyordu insana. Tanrı Çanı'nın pek çok adı vardı. Ast, Net, Bast, Pıta, Seker, Mersekert ve Rennut. Bu adların her biri bir gücü simgeliyordu. Eski tanrılar kendilerine tapan kimse kalmadığı için kaybolmuşlardı. Ama tanrıçanın kutsallığı sürmüştü. Ondan sonraki bölümde Şahin başlı Horus'un altın bir heykeli vardı. Kutsal üçlünün sonuncusuydu o. Horus sağ elinde savaş yayını, solundaysa ankı tutuyordu. Çünkü o hayat ve ölüm vericiydi. Heykelin gözleri kırmızı lalden yapılmıştı. Dördüncü bölüm iblislerin iblisi şiddet ve kavga tanrısı Set'e aitti. Vücudu altındandı ama kafası kara bir sırtlanınki gibiydi. Beşinci bölüm çakal başlı Anubis'indi. Ölülerin ve mezar tanrısının. Mumyalanmayla o ilgileniyor, ölünün kalbi tartıldığı zaman teraziye de o bakıyordu. İki kefede aynı hizada durduğunda ölünün değerli bir insan olduğunu ilan ediyordu. Ama terazi dengeli olmadığı zaman Anubis kalbi timsah canavara atıyordu. O da bu kalbi yiyordu. Altıncı bölüm yazı tanrısı Tot'a adanmıştı. Başı bir iblisinki gibiydi. Kalemi de elindeydi. Yedinci bölümde kutsal inek Hathor dört ayağının üzerinde duruyordu. Vücudu siyahlı beyazlıydı. Yüzü iyi niyetli bir insanınki gibiydi. Ama trompet biçimi kocaman kulakları vardı. Sekizinci bölüm hepsinden büyük ve görkemliydi. Çünkü o bütün yaratıkların babası Amon-Ra'nındı. O güneşti. Altından yapılmış dev bir kurstan ışınlar uzanıyordu. Nicholas orada durarak arkasına uzun galeriye baktı. Bu sekiz kutsal heykel Howard Carter ve Lord Camerwon'un Tutankhamun'un mezarında buldukları şeyler kadar müthişti. Adam bunların paraca değerini düşünmenin bile bayağılık olacağına inanıyordu. Ama gerçek şuydu, bu olağanüstü sanat eserlerinden biri bile borçlarını ödeyecek, geriye de çok para kalacaktı. Ancak İngiliz bu düşünceyi kafasından kovup galerinin dibindeki büyük odaya doğru döndü. Roy'un hayranlıkla lahit odası diye mırıldandı, mezar. Nicholas'la ilerlediler. Mezar odasının duvarları yine muhteşem resimlerle alev alev yanıyordu sanki. Dipteki duvardan bir figür yükselerek tavana doğru uzanıyordu. Bu tanrıça Nut'tu, güneşi doğuruyordu. Hükümdarın odanın ortasında duran tahtı yekpare bir granit parçasından oyulmuştu. Nicholas kim bilir kaç esir bunu yer altındaki tünellerden geçirerek buraya kadar taşıdı diye düşündü. Sonra eğilip lahde baktı ve aynı anda yüreğine indi. Çünkü içi boştu. Ağır granit kapak öyle bir güçle yana fırlatılmıştı ki ikiye ayrılmıştı. Lahdin içinde sadece dört kavanozun parçaları vardı. Kralın bağırsaklarını, karaciğerini ve diğer iç organlarını koymak için mermerden oyulan türde kavanozlardı bunlar. Kapaklarına tanrı kafaları ve mezarın ötesinde bekleyen hayali yaratıklar oyulmuştu. Roy'un boş diye fısıldadı. Kralın mumyası yok. Roy'unla Nicholas ondan sonraki günlerde duvar resimlerinin fotoğraflarını çeker ve sekiz tanrıçayla tanrıça heykelini sandıklara yerleştirirlerken sürekli Firavun'un mumyasının ortadan kaybolmasından söz ettiler. Genç kapıdaki mühürler sağlamdı. Nicholas herhalde bu olayın bir açıklaması var dedi. Belki de cesetle hazineyi Tait'a kendisi götürdü. Yedinci papirüste sürekli o hazinenin ziyan olmasından yakınıyor. Ülkeyi ve milleti koruyup beslemek için harcanmasının çok daha iyi olacağından söz ediyordu. Roy'un hayır bu mantıksız diye itiraz etti. O kadar zahmete katlandı, nehre baraj yaptı, gölcüğün altına tünel açtı, bu süslü mezarı yaptı ve sonra da firavunun mumyasını götürüp ortadan kaldırdı, öyle mi? Tait her zaman mantıklı bir insandı ve o da Mısır tanrılarına kendince saygı gösteriyordu. Bu yazılarından da anlaşılıyor. Tait'a inandığı dini törenlere böyle karşı gelemezdi. Bu mezarda bir gariplik var. Mumyanın esrarengiz bir biçimde ortadan kaldırılması. Hatta duvardaki resimler ve yazılar. Nicholas öğrenmek istedi. Resimler ve yazılarda mantıksız olan ne? Önce resimler. Kadın eliyle Isis'in resmini işaret etti. Bütün bunlar işini bilen klasik bir ressamın eserleri. Ama artık çok kullanılmış, eskimiş bir stil bu. Renkler de öyle. Kraliçe Loslis'in mezarında fark ettiğimiz o dehanın izleri yok burada. Nicholas düşünceli bir tavırla panolara baktı. Ne demek istediğini anlıyorum. Thanos'un Manastır'daki mezarında gördüğümüz resimler bile bundan farklıydı. Roy'un bağırdı. Tabii ya, onları Tait'a kendisi yapmıştı. Ancak bunlar onun eserleri değil. Panoları yardımcılarından biri hazırlamış. Peki ya yazılar? Sen hiç duvarlarına Ölüler kitabından bölümler yazılmamış bir mezar duydun mu? Ya da ölünün cennete erişmek için 7 kapıdan geçtiğini gösteren resimler olmayan bir mezar? Nicholas şaşırdı. Bu hiç aklına gelmemişti. Pekala, kabul. Ölüler kitabından bölümler olmaması gerçekten garip. Ama bu esrarı çözemeyeceğimiz bir bilmece olarak kabul etmekten başka ne yapabiliriz? Nicky, burada daha başka şeyler de var. Hepsi bu kadar değil. Bunu varlığımın her zerresiyle hissediyorum. Bir şey gözümüzden kaçıyor. Ben sadece bir erkeğim. Kadınların sezgilerinden kuşkulanmak bana düşmez. Kadın, şu üstün erkek tavırlarını bırak diye söylendi. Kitabı üzerinde çalışmak için kaç günüm var?
Bir hafta, en fazla iki. Canlı ile bağlantı kurmam gerekiyor. O bizi almaya geldiği zaman Rosaires havaalanında olmalıyız. İşte kaçırmak istemeyeceğim tek randevu.
Tanrım, ben bunu çoktan kararlaştırdığını sanıyordum. Canlı ile buradan nasıl bağlantı kuracaksın?
Nicholas aslında çok kolay diyerek güldü. Debra Maryam'daki postanede telefon var. Tessay Gojam da istediği yere gidebiliyor. Yanında keşişlerle oraya giderek Addis Ababa'daki İngiliz elçiliğine Geoffrey Tennant'a telefon edecek. Zaten bunu Geoffrey ile çoktan ayarladım. O da mesajımı Jani'ye iletecek.
Tessay bu işi yapacak mı?
Adam başını salladı. Yarın Debra Maryam'a gitmeye razı oldu. Jani ile Malta'dan hareket etmeden önce biraz zaman tanımak gerekiyor. Bizim de aynı anda havaalanına ulaşabilmemiz için zamanlamaya çok dikkat etmemiz şart. Biri Rosaires'te diğerlerinin gelmesini beklerse başı belaya girer.
Nicholas Tessa'ya mesajı verdi.
1 Nisan'da şafak vakti. Ona 1 Nisan şakası için orada olacağımızı söyle. Bu tarihi kolaylıkla hatırlar.
Tessa'nın yanında keşişlerle yolda ilerleyişini seyrettiler. Ryan McNamara usulca onun böyle yalnız başına gitmesi seni endişelendirmiyor mu diye sordu.
Tessay çok beceriklidir. Gojam'da herkes onu tanır ve sever. Bu tehlikeli ülkede o da herkes kadar güvende. Ben de onunla gitmek isterdim ama.
Mac omzunu silkti. Roy'un birden, ah Tessay'a bir şey soracaktım unuttum diye bağırdı. Diğer kadının adını seslenerek koşmaya başladı. Tessay, bir dakika dur, bekle.
Tessay durup Roy'un kendisine yetişmesini bekledi. İki kadın konuşurlarken Nicholas Roy'un Tessay'a bir şey verdiğini gördü. Kadın başını sallayarak onu binici pantolonunun cebine soktu. Roy sonra ağır ağır adamların yanına döndü.
Nicholas ne var diye sordu.
Kadın esrarlı bir tavırla gülümsedi. Kadınlara özgü sırlar bunlar. Siz kaba erkekler böyle şeylerden anlamazsınız. Ama Nicholas tek kaşını kaldırınca yumuşayarak ekledi. Tessay, Geoffrey Tennant'tan anneme bir mesaj yollamasını isteyecek. Ona sağlığımın yerinde olduğunu bildirecek. Annemin benim için endişelenmesini istemiyorum.
Ne var ki Nicholas bu açıklamaya pek inanmadı. Kendi kendine Roy'un ne işler karıştırıyor diye sordu.
Neyse, Tessay döndüğünde bunu ondan öğrenmeye çalışırım. Titan'ın gölünün yanındaki çıkıntılı kayaya küçük bir kamp kurmuşlardı. Roy'un mezarda kalmayı tercih etmişse de adam açık havada uyumaları için ısrar etmişti. Nicholas mezarda fotoğraf çekerken Roy'un da oraya koydurttuğu masada kağıt ve belgelerin üzerinde çalışıyordu. Adam zaman zaman durup hayranlıkla ona bakıyordu. Kadının bazen 15 saat sürekli çalıştığı oluyordu. Nicholas bir sabah onun erkenden yandaki kulübeciğinden çıktığını fark etti. Saatine baktı ve gözlerine inanamayarak homurdandı. Daha yatalı 3,5 saat olmuştu. Çabucak tıraş oldu, injera ekmeği yiyip bir fincan çay içti ve ardından mezara gitti. Roy'un Osiris'in küçük heykelinin bulunduğu bölmede durmuş, dalgın dalgın düşünüyordu. Adam koluna dokununca fena halde irkildi. ''İngiliz'i ödümü patlattın.'' diye azarladı. ''Nicholas neye bakıyordun?'' diye sordu. ''Ne buldun?'' Kadın hemen ''Hiç'' dedi ama sonra ekledi. ''Bilmiyorum, bu sadece bir fikir.'' ''Haydi, bana ne işler karıştırdığını anlat.'' ''Pekala, son günlerde Taunus'un mezarında bulduğumuz kitabedeki yazılarla ilgileniyordum.'' Elindeki not defterini açtı. ''Şimdi Titan'ın sonbahar diye tanımladığı bölüme bak.'' Nicholas eğildi ve hieroglifleri yüksek sesle okudu. ''Ulu Tanrı Osiris, dört boğa protokolüne uyarak açılış hamlesini yaptı.'' İlk tapınak kapısında tahtanın değişmez kuralına tanıklık etti. Başını kaldırıp kadına baktı. Evet, bunu hatırladım. Taita Bao tahtasından söz ediyordu. İhtiyar iblis bu oyunu çok seviyordu. Öyle, Roy'un biraz mahcup bir tavırla ekledi. Duraydın, bana rüyamda söylediklerini de hatırlıyor musun? Dört boğa törenini unutma. İşe başından başla. ''Ben Bao oyununun ustalarından değilim. Bütün bunlar ne anlama geliyor?'' ''Şimdi açılış hamlesi, yani başlangıç, yani bu bölüm. Burada kaç bölüm var?'' ''Önce o üçlü için, yani üç tane. Sonra Set, Tot, Anubis, Hathor ve Ra'nın 8 tane.'' ''Ah tanrım, bu çocuk sayı saymayı biliyor.'' Roy'un gülüyordu. ''Bao tahtasında kaç kapı var?'' ''Yanlamasına 8, yatay olarak da 8.'' İngiliz duraklayarak hayretle kadına baktı. Yani? Bütün bu numaralar ve semboller bir aradayken bir sözcük oluşturmuyorlar. Yani? Birdenbire Nicholas'ın gözleri parladı. Ah tanrım, tanrım, çok zekisin. Taita bizimle Bao oynuyor. Ve bu oyunun başladığı ilk kapı da bu. Kadın bölümü işaret etti. Osiris ilk hamleyi yapıyor. Biz de kutsal Bao tahtasında işe buradan başlayacağız. Onun açılış hamlesine karşılık vereceğiz. Bir süre bölmenin kavisli duvarlarına baktılar. Sonra Nicholas sessizliği bozdu. Kurallarını bile bilmediğimiz bir oyunu nasıl oynayacağız? Albay Nogo önemli bir adam tavırlarıyla güvenle toplantı odasına girdi. Nahut Guddabi de onu izledi. Hiçbir şeyi kaçırmamak niyetindeydi. O da güven dolu tavırlar takınmaya çalışıyorsa da bunu başaramıyordu. Aslında kötü durumda olduğunun farkındaydı. Kendini haklı çıkarması gerekiyordu. Von Schiller Utte Kemper'e mektup yazdırıyordu. İki adam içeri girer girmez hemen tahta parçasının üstüne çıktı. Nahut'u aldırmayarak Nogo'ya, ''Dün bana haber getirecektiniz.'' diye çattı. ''Kamptaki adamınızdan haber gelmedi mi?'' Bu öfkeli saldırı Nogo'nun hemen endişelenmesine neden oldu. Alman onu korkutuyordu. ''Köylü kadınlar kamptan bir gün geç döndüler. Söylediklerine göre Harper barajı 7 gün önce tamamlamış ve kampını hemen uçurumun yukarısında bir yere taşımış. Uçurumun kenarına bambudan merdivenimsi bir şey yapmış. Casusumun bildirdiğine göre boşalan gölcüğün dibindeki bir deliği temizliyorlarmış.''
''Bir delik mi? Nasıl bir delik?''
Von Schiller'in rengi uçmuş, alnında ter tanecikleri belirmişti. Nogo endişelendi. ''İyi misiniz Herr von Schiller?'' Alman sanki birdenbire çok hastalanmıştı, neredeyse yere yığılacaktı. Milyarder ona bağırdı. ''Ben çok iyiyim. Ne biçim bir delikmiş bu? Onu bana tarif edin.'' Nogo sıkılmıştı. ''Haberi getiren kadın aptal bir köylü. Nehrin suyu çekildiği zaman dipte kaya ve moloz dolu bir deliğin ortaya çıktığını söyledi. Onları temizlemişler.'' Nahut kendini tutamadı. ''Bir tünel, mezara giden tünel olmalı.''
''Susun!'' Von Schiller öfkeyle ona döndü. ''Bu tahmininizi destekleyecek hiçbir şey yok. Bırakın da Nogo konuşsun.''
Albay'a döndü. Devam edin, gerisini anlatın.
Tünelin ucunda bir mağara varmış. Duvarlarda resimler.
Resimler mi? Ne resimleri?
Kadın azizlerin resimleri olduklarını söyledi. Nogo ellerini açtı. O cahil bir kadın, aptal.
Von Schiller sordu. Hristiyan azizlerinin resimleri mi?
Nahut atıldı. Bu imkansız Herr von Schiller. Bana inanın, Harper Mahmuz'un mezarını buldu. Hemen harekete geçmelisiniz.
Alman ona bağırdı. Seni bir daha uyarmayacağım. Seni sefil küçük adam. Sus artık.
Nogo'ya döndü. Mağarada başka şeyler de var mıymış? Resimler ve azizlerin heykelleri. Harper onları sandıklara koymuş.
Harper o sandıkları dışarı çıkarmış mı?
Hayır, henüz çıkarmamış. Zaten sandıklar pek büyük değillermiş.
Bütün bunlardan Harper'ın henüz hazineyi bulamadığı anlaşılıyor.
Nogo ah evet dedi. Kamptaki kadınlardan biri ayrılıp Debra Maryam'a gitmiş.
Hangisi? Kim o?
Etiyopyalı bir kadın. McNimbur'un kapatması. Voizero Tessay. Ben onu biliyorum. McNimbur'a kaçmadan önce bir Rus avcıyla evliydi.
Başka?
Addis Ababa'nın soylu ailelerinin birinden. Rastafari Makkonne'nin akrabası. Yani İmparator Haile Selasiye'nin.
Madem McNimbur'un metresi ve Harper'ın kampından geliyor, o halde bazı sorularımızı cevaplayabilir.
Bu doğru Herr von Schiller. Ancak bize istediklerimizi söylemeye yanaşmayabilir.
Von Schiller onu istiyorum dedi. Kadını buraya getirin. Helm onunla konuşur. Onun kadını yola getireceğinden eminim.
O önemli biri. Ailesi de nüfus sahibi.
Nogo bir an düşündü. Ama diğer taraftan ünü kötüye çıkmış bir haydutla çok sıkı fıkı.
Bu da onu yakalayıp getirmem için yeterli neden sayılır. Bir an durdu. Kadın sorguya çekilirken fazla hırpalanırsa Addis Ababa'daki dostlarının yanına dönmesine izin verilmemesi daha iyi olur. Çünkü onlar hepimizin başına dert açabilirler, Herr von Schiller.
Alman ne yapmamızı istiyorsunuz diye sordu.
Nogo kadın sorularınızı yanıtladıktan sonra küçük bir kaza geçirdi diye önerdi.
Alman gereken her şeyi yapın dedi. Ayrıntıları size bırakıyorum. Ama kadın ortadan kaldırılacaksa bu doğru dürüst yapılmalı. Beceriksizliklerden bıktım.
Nahut Guddabi'ye baktı. Arkeolog gözlerini yere dikerek öfkeyle kızardı.
33. Aynamın sonu. Sayfa 361.